Ayrım 11.
Leda, Aetolia kralı Testios'un kızıymış Leda. Babası onu kardeşi Hippokoon tarafından kovulunca Aetolia'ya sığınan Sparta kralı Tindareos'a vermişti. Ama Zeus da tutkundu bu güzel prensese. Bir kuğu biçimine girerek yaklaştı Leda'ya. Leda 4 çocuk anası oldu ama bunların babaları konusunda kesin bir görüş birliği yok. Kimi ozanların söylediklerine göre bir yumurta yumurtlamış Leda. Bu yumurtadan iki ayrı ikiz çocuk çıkmış, biri kız biri erkek olmak üzere. Helene, Polydeukes ve Clymenestra Kasor çiftleri. Birinciler Zeus'un, ikinciler ise Tindareos'un çocuklarıymış. Daha eski zamanlarda ise Kastor ile Polydeukes'in Tindareos'un oğlu oldukları söyleniyormuş. Bu 4 çocuğun başından önemli maceralar geçmiştir. Yeri gelince göreceğiz onları da. Alkmene, Perseus oğlu ve Mikene kralı Elektrion'un kızı olan Alkmene, amcası Alkaios'un oğlu Amfitrion ile evlenecekti. Amfitrion, kaza ile gelinin babası ve kendi amcası Elektrion'u öldürmüştü. Alkmene yine de evlenecekti. Amfitrion ile ama bir koşulla. Talhoslular tarafından öldürülen kardeşinin öcünü alacaktı Amfitrion. Müstakbel güvey kendisine verilen bu görevi yerine getirmeye gidince Alkmene'ye göz koyan Zeus, Amfitrion'un görüntüsüne bürünerek gelir Alkmene'nin yatağına girer. Hani koşul yerine getirilmeyince girmeyecekti Alkmene Amfitrion'un koyduğuna diye sormamalı. Alt tarafı bir efsanedir bu, neyse. Derler ki Zeus tam 3 gün 3 gece sevişmiş Alkmene ile Amfitrion görünümünde. Yine derler ki 3. günün sonunda gerçek Amfitrion dönüp gelmiş seferden ve Alkmene ile birlikte olmak istemiş. Alkmene daha yeni çıkmadın mı odamdan, 3 gündür beraberdik ya deyince Amfitrion karısının oyuna getirildiğini anlamış. Neyse iş büyüyecekken araya Zeus girmiş de tatlıya bağlanmış olay. Alkmene'nin 2 oğlu olmuştu. Bunlardan İfiklos Amfitrion'un, Herakles ise Zeus'un çocuğuymuş. Latin yazarı Plautus'un bu konuda bir oyunu vardır. Kalisto. Nimfe Kalisto'ya da göz koymuştu Zeus. Artemis'in perilerindendi Kalisto. O da Artemis gibi bakireydi. Zeus da ona tanrıçanın biçimine girerek yanaştı ve Arkas doğdu bu beraberlikten. Daha başka sevgilileri de olmuştur Zeus'un yukarıda öyküde anlatılanların dışında. Aigina, Elektra, Laodamea, Hermes'in annesi Maya, Niobe, Pluto, Taygete, Pandora diye gibi. Ancak bu kadınlarla olan maceraları ilginçlik taşımıyor. Ölümlülerden Semele ile olan macerası ise ilginçtir gerçekten. Bunun öyküsü Dionysos bölümünde anlatılmıştı. Helenistik dönemde Büyük İskender'in Zeus'tan doğma olduğuna inanılmıştı. Güya Zeus bir yılan biçiminde Kral Filip'in Olimpiyas'ın yatağına girmiş ve onunla birleşmiş. İskender Filipe'nin değil Zeus'un oğluymuş. Bu nedenle de tanrı sayılıyormuş. İskender Efesos'taki Artemis tapınağını onartmak isteyince halk bir tanrı başka bir tanrı adına tapınak yaptırtamaz diye karşı çıkmıştı onun bu girişimine. Mitolojinin ünlü kahramanları. Mitolojiye yalnızca tanrıların, onların çevresindeki yarı tanrı, peri ve tanrılarla ilişki içindeki ölümlerin öykülerinden oluşmaz. Bir de kahramanların öyküleri vardır ki birer masal tadıyla ve ilgiyle izlenenler de bunlardır zaten. Kahramanların öykülerinin hepsi aynı önem ve sürükleyicilikte değildir elbet. Bunlar arasında da ayrım yapılması gerekir. Bilek gücüne ve kılıç zoruna dayanan en ünlü öyküler Yunanlıların en büyük ve en güçlü 3 yiğidi Perseus, Herakles ve Teseus ile ilgili olanlardır. Bellerofontes'in öyküsü de aynı kategoriye girebilir. Yazgının gücünü ve önlenemeyeceğini belirten öyküler vardır, Kral Oidipus'unki gibi. Çalgısıyla dağı taşı büyüleyen Orfeus vardır, sonra soybaşları vardır Kadmos ve benzerleri gibi. Hepsi aynı önemde ve sürükleyicilikte olmayan bu öykülerin uzunlukları da aynı değildir doğal olarak. Bu kahramanlardan kimilerinin macerası sayfalarca sürerken kimilerininki de birkaç satırda bitebilir. Odysseus'un ve Aeneas'ın başından geçenler ise tek başlarına birer destan oluşturuyorlar kahramanlarının adıyla. Kimi kahramanların öyküleri de belirli bir olay, yolculuk ya da savaş ortamı içinde gelişip önem kazanıyor. Meleagros, Iason, Akilleus, Ayas, Hektor ve benzerleri. Biz bu bölüme Zeus oğlu kahramanların öyküleriyle başlayacağız önce. Dioskurlar. Dioskuroi sözcük anlam olarak Zeus delikanlıları demek. Bu çocukların doğuşlarını Leda'yı anlatırken görmüştük. Bunlardan Polidoikes veya Pollux ölümsüz, Castor ölümlüymiş. Birincinin babasının Zeus, ikincisininkinin Tantalos olduğu söylentisine rağmen her ikisi de Zeus çocukları sayılır genellikle. Daha doğar doğmaz Hermes onları beslenip büyüsünler diye Pallene Yarımadası'na götürmüştü. Orada büyüyen ikizler yalnızca kardeşliğin değil, dostluğun da simgesi oldular, içten bir sevgiyle bağlandılar birbirlerine. İlk işleri büyüdükleri yeri korsanlardan temizlemek olmuştu. Bu yüzdendir ki denizcilerin tanrıları olarak büyük saygı görürlerdi. Fırtınaya tutulan denizciler yardım isterlerdi bu ikizlerden. Onlar da fırtınanın en şiddetli zamanda ortaya çıkarlar ve yatıştırırlardı havayı. Onların savaşlarda da kurtarıcı olduklarına inanılırdı. İkisi de atlı olarak tasvir edilirdi. Leda onları Sparta elindeki Taygetos dağında dünyaya getirdiği için Sparta devletinin kurucu tanrıları sayılmaktaydılar ikizler. Adlarına Sparta'da bir de tapınak dikilmişti. Troyalı prens Paris tarafından kaçırılan güzel Helena bu tanrısal ikizlerin kardeşiydi. Ama ilk kez Paris değildi onu kaçıran. Daha önce Theseus da kaçırmıştı Helena'yı. Dioskurlar Theseus'un bir ara Hades'e inmesini fırsat bilerek kız kardeşlerini geri almışlar, bir de üstelik misilleme olarak onun annesi Aitra'yı kaçırmışlardı. Tanrısal ikizler Kalidon avına ve Arganotlar seferine de katıldılar ve büyük yararlılıklar da gösterdiler. Ancak daha sonra giriştikleri bir aşk macerası üzücü olarak sonuçlarını Dioskurlar açısından. Öte yandan Tindareos oğulları diye de bilinen ikizler Tindareos'un kardeşi Leukippes'in kızlarını yani kuzinlerini de kaçırdılar. Ama Phoebe ve Hilaria adındaki bu güzel kızlar Aphareus oğulları İdas ve Linkeus'un nişanlılarıydılar. Onlar da düştüler kaçakların ardına. Zorlu bir dövüş oldu. İdas çok güçlüydü. Linkeus'un da bakışları kayaları delip geçerdi. Dioskurlardan ise Polidoikes çok iyi bir boksördü. Kasteo da usta bir at binicisiydi. Kavga sonunda ölümlü Castor yaşamını kaybetti. Polidoikes o denli üzülmüştü ki kardeşinin ölümüne, ya onu da kendisi gibi ölümsüz yapmasını ya da Hades'e kardeşiyle birlikte inmesine izin vermesini diledi Zeus'tan. Tanrılar başbuğu kısmen yerine getirebildi ölümsüz oğlunun bu dileğini. İkisi de hem Hades'te hem de Olimpos'ta yaşayacaklardı dönüşümlü olarak. Bir başka anlatıma göre birbirlerine sonsuz derecede düşkün olan ikizleri Zeus ayırmak istememiş ve her ikisini de yıldız yapmış gökyüzünde. İkizler burcu tanrısal ikizlerin simgesiymiş. Amfion ve Zetos. Zeus'un bir satir kılığına girerek yanaştığı Antiope'den Amfion ve Zetos adında iki oğlu olmuştu. Bu iki kardeş annelerinin öcünü aldıktan sonra Zeus'un buyruğuyla Tebai şehrini yöneticileri oldular. Eğilimleri birbirlerinden çok farklıydı bu ikizlerin. Sert yaratılışlı Zetos avcılığa ve kavgaya düşkündü ve çok da güçlüydü. Kardeşi Amfion ise sanatçı yaratılışlıydı. Müzik ve şiiri çok seviyordu. Tebai şehrinin kurucusu Kadmos'tu ama sur yaptırmamıştı kurduğu şehrin çevresine. Bu işi de ikiz kardeşler üstlendiler. Zetos o korkunç gücüyle koca koca kayaları sırtında taşıyor, sonra da onları üst üste koyarak şehir duvarlarını oluşturmaya çalışıyordu. Amfion ise sakin sakin bir köşeye oturup lirini çalıyordu. Ama onun lir çalması Zetos'un kanter içinde duvar örmeye çalışmasından çok daha etkili oluyordu. Çünkü kocaman kayalar Amfion'un çalgısından çıkan büyülü sesi duyunca kendiliklerinden harekete geçiyorlar. Bununla da kalmayarak üst üste sıralanıyorlardı duvarı örmek için. Epaphos. Epaphos Zeus'un Io'dan doğma çocuğudur. Hera'nın üzerine bir at sineği saldığı inek biçimindeki Io nereye gitse bu sinekten kurtulamadığı için çıldırmış, sonunda Mısır'a varmıştı. Zeus Nil'in ağzındaki Kanabes şehrinde akıl sağlığını geri verdi Io'ya ve Io da Epaphos'u doğurdu. Hera Io'nun çektiği çileleri yeterli bulmamış olacak ki bu kez de oğluna yöneltir hıncını. Kuretalar alıp kaçırırlar küçüğü. Zeus Kuretaları öldürür, Io'yu da oğlunun bulunduğu yere gönderir. Epaphos'u alan Io Mısır'a döner. Epaphos büyüyünce Mısır tahtına geçer. Mısır, Danaos ve Tebai soyları Epaphos'tan türeyecektir. Aigiptos ve Danaos, Epaphos'un dördüncü kuşak torunlarıdır. Babaları Belos, Danaos'a Libya'yı, Aigiptos'a Arabistan'ı vermişti ama Aigiptos, Melampodes yani Kara Ayaklar ülkesi denilen Mısır'ı fethetti ve adını oraya verdi. İki kardeşten Aigiptos'un 50 oğlu, Danaos'un da 50 kızı vardı. Aigiptos, Danaos'un kızlarını kendi oğullarına almak istedi ama Danaos buna yanaşmayınca iki kardeşin arası açıldı. Kızlarını alıp ata yurdu Argos'a döndü Danaos ve orada yaşayanlara kendi adını verdi, Danaoslar diye. Ne var ki bir süre sonra Aigiptos'un 50 oğlu da geldiler Argos'a ve amca kızlarını kendileriyle evlenmeye zorladılar. Bunun üzerine Danaos bir hançer verdi kızlarına ve gerdek gecesi kocalarını öldürmelerini buyurdu. Hepsi yerine getirdi babalarının buyruğunu, birisi dışında. Bu nedenle de Hades'te ağır bir cezaya çarptırıldılar. Kızlardan Hipermenestra ise kocasına olan sevgisi nedeniyle uymadı babasının buyruğuna. Babasının ölümünden sonra da Argos tahtına kıyamadığı kocası Linkeus geçti. Linkeus'un oğlu Abas'tan iki torunu olmuştu. Akrisios ve Proitos adlı bu çocuklar Danaos oğullarının geleneksel kinini taşımaktaydılar damarlarında. Daha analarının karnındayken dövüşmeye başlamışlardı birbirleriyle. Babalarının ölümünden sonra da birbirleriyle taht kavgasına giriştiler. Sonunda Akrisios el koydu tahta ve Proitos'u kovdu Argos'tan. O da gitti Likya kralı Iobates'e sığındı ve onun kızı Anteia ile evlendi. Kayınbabasının desteğinde Yunanistan'a döndü, Tirin ise kral oldu. Daha sonra da kardeşi Akrisios'la anlaştılar ve bölüştüler Argos aralarında. Proitos'un çok güzel üç kızı olmuştu ama hadlerini bilmeyerek güzellikte tanrılar ecesi Hera ile boy ölçüşmeye kalkışınca tanrıça cezalandırdı onları. Kızlar çıldırdılar ve bütün Peloponnesos'u dolaştılar kendilerini inek sanarak. Geçtikleri her yer onları böğürtüleriyle dolmaktaydı. Sonunda ünlü İason'un yeğeni Amfitaon oğlu Melampus kurtardı onları deliliklerinden. Adı kara ayaklı anlamına gelen Melampus çocukluğunda bir yılan ölüsü bulmuş ve onu bir odun yığını üzerine koyarak insana yapılan cenaze töreni gibi bir törenle yakmış, yavrularını da büyütmüş. Yılanlar da onun bu iyiliğini unutmamışlar, gözlerini kulaklarını yalamışlar ve Melampus çok üstün bir görme ve işitme yeteneğine sahip olmuş böylece. Kuşların ve hayvanların dillerini anlarmış, birçok bilici ve falcı kuşağının atası olmuştu Melampus. Perseus, bilicilerden torununun hem tahtını hem de canını alacağını öğrenen Argos kralı Akrisios kızı Danae'yi kimseyle ilişkide bulunmasın diye yer altında yaptırdığı her yanı tunçla kaplı bir odaya yerleştirmişti. Ama kız yine de gebe kalmıştı Zeus'tan. Bunu öğrenen Akrisios kızıyla torununu bir kayığa koydurup denize bıraktırdı. Dalgalar kayığı Seriphos adasına atmışlardı neyse ki. Dictys adında bir balıkçı ana oğlu buldu ağ çektiği sırada ve onları adanın kralı Polydectes'e götürdü. Polydectes çok iyi karşılamıştı Danae ile oğlunu. Dahası bakım ve eğitimini de üstlenmişti genç prensin. Ama sonra Danae'ye aşık olunca durum değişti. Polydectes ne yapıp edip gönül ilişkisine girmek istiyordu güzel kadınla ama oğlu engel oluşturmaktaydı buna. Bu yüzden delikanlıyı uzaklaştırmak gerekmekteydi Seriphos'tan. Başarılması çok güç bir görev verdi Perseus'a. Gidip Medusa'nın kafasını getirecekti genç prens. Steno, Euryale ve Medusa üç kız kardeştiler. Gorgolar deniyordu onlara. Forkis de Keton'un kızlarıydılar. Birer canavar olarak nitelenen bu kardeşlerden Steno ile Euryale ölümsüz, Medusa ise ölümlüydü. Aslında Medusa çok güzel bir kızmış söylendiğine göre. En güzel yeri ise saçlarıymış. Çok isteyeni varmış Medusa'nın. Denizler Hakanı Poseidon da bu taliplerden biriymiş. Bir kuş biçimine girerek Medusa'yı Athena'nın tapınaklarından birisine kaçırmış, tanrıça da çok öfkelenmiş buna. Bir başka anlatıma göre ise Medusa güzellikte meydan okumuş Athena'ya. Tanrıça da bunun üzerine onun o güzel saçlarını yılanlarla doldurmuş, gözlerine de baktığı kişileri taşa çevirecek bir nitelik vermiş. Bu yüzden kimse görmek istemezmiş onu. Tanrılar tarafından sevilen Perseus'a Athena ve Hermes yardımcı oldular bu güç görevde. O da şöyle olmuştu. Perseus üstlenmişti bu güç görevi ister istemez ama Medusa'yı nasıl ve nerede bulacağı konusunda hiçbir fikri yoktu. Hoş bulsa da nasıl hakkından gelebilecekti bu canavarın onu da bilmiyordu. Böyle üzgün ve düşünceli bir halde dolaşırken Hermes'e rastladı. Elindeki kanatlı değnek ve kanatlı sandallarından tanımıştı onu. Hermes Perseus'a yaklaşarak, ''Üzüntünün nedenini biliyorum delikanlı.'' dedi. ''Polydectes seni son derece güç hatta başarılması olanaksız bir göreve gönderiyor. Ama üç şey gerekli bunun için sana. Büyülü başlık, büyülü çanta bir de kanatlı sandallar. Bunları da nimfelerden alabilirsin ancak onların yerini de grayalardan öğreneceksin.'' Adları koca karılar anlamına gelen Graialar üç kişiydiler ve Gorgoların da kız kardeşleriydiler. Tek bir dişleri ve tek bir gözleri vardı Graialar'ın değişe değişe kullandıkları. İkisi uykuya çekildikleri sırada üçüncüsü bu tek diş ve gözü alarak nöbet beklerdi. İşte Perseus değişim sırasında bu göz ve dişi kapacak ve koca karılar nimfelerin yerini söylemedikçe de geri vermeyecekti onları Gaialara. Hermes'le birlikte Athena'da yardımına gelmişti Perseus'un. Graiyalıları aramaya gitmezden önce Hermes keskin bir kılıç verdi Perseus'a. Al, bununla daha kolay kesersin Medusa'nın kafasını diyerek. Athena da kalkanını verdi delikanlıya. Göz göze gelme sakın o canavarla dedi, yoksa taş kesilirsin. Ayna gibi kullan bu kalkanı, geri geri gidip Medusa'ya yaklaş ve görüntüsünü kalkanın içine yansıt. Öyle kes kafasını, haydi yolun açık olsun. Perseus yollara düştü ve araya sonra buldu Graiyaları. Bunlardan biri tam gözünü ve dişini çıkarıp nöbet değişimi için ötekine teslim ederken Perseus koştu ve kaptı onları. Hiçbiri bir şey göremediği için anlamamışlardı ne olduğunu. Birbirleriyle kavga etmeye başladılar. Biri, ''Niye vermiyorsun gözle dişi, yoksa hep sende mi kalsın istiyorsun onlar?'' diye. Öteki de, ''Nasıl vermiyorum, kapansan değil misin onları elimden? Asıl sen onları geri vermemek için böyle diyorsun.'' Derken üçüncü de girdi sıraya. Perseus baktı ki uzayıp gidecek bu kavga, araya girip yatıştırdı onları. Gözü ve dişi kendisinin aldığını söyleyerek. Geri verecekler ikisini de ama önce nimfelerin bulunduğu yeri bildirmeleri koşuluyla. Ne yapsın koca karılar? Söylemek zorunda kaldılar Perseus'a nimfelerin yerini. O da teşekkür ederek gözle dişi geri verdi koca karılara. Sıra nimfelerin yanına gitmeye gelmişti şimdi. Hermes'in yardımıyla bunda da zorluk çekmedi. Güzel periler tam bir konukseverlikle ağırladılar Perseus'u. Ona istediklerini verdiler zorluk çıkarmadan. Sonra Gorgoların yaşadıkları yere götürdü Athena ile Hermes delikanlıyı. Uykudaydı canavarlar. Perseus onları ayna gibi parlayan kalkanının içinde göre göre yanlarına yaklaştı ve Athena'nın yönlendirdiği eliyle Medusa'nın başını kesti. Hermes'in verdiği kılıç sayesinde çok kolay olmuştu bu iş. Medusa'nın kesilen kafasından akan kanlardan Pegasus adındaki kanatlı atla elinde altın kılıç tuttuğu için Kriyasor denen yaratık doğdu. Perseus, Medusa'nın kanlı başını büyülü çantaya koydu, büyülü başlığı kafasına geçirip, büyülü sandallarını da giyince, kardeşlerinin öcünü almak için arkasına düşen gorgolardan kolaylıkla kaçtı. Sonra Athena'nın verdiği kanatlı at Pegasus'a bindi Perseus. Medusa'nın başını Polydectes'e götürmek üzere yola düştü. Ama yolda evlilikle sonuçlanan bir macera geçti başından yiğidimizin. Habeşistan kralı Kefeus'un karısı Kasiyepia güzelliğine güzeldi akçası ama tanrıçalarla Nereus kızlarına meydan okumak, kendisini güzellikte üstün görmek de ne oluyor? Bu haddini bilmezliğinin cezasını da gördü doğal olarak. Denizler Hakanı Poseidon bir ejderha saldı ülkenin başına. Her yeri alt üst ediyordu bu korkunç canavar. Ne yaptılarsa olmadı. Zeus Ammon tapınağının bilicisine danışıldı sonra. Bilici ejderhanın ancak kralın kızı Andromeda'yı yerse yatışacağını söyledi. Yapacak bir şey yoktu. O ülkede bu korkunç ejderhaya karşı gelebilecek bir yiğit bulunmadığına göre. Kızı bir kayaya bağlayıp çekildiler. Ejderha denizden çıkmış, birazdan bir körpe vücudu yutacak olmanın verdiği iştahla ağır ağır kıza doğru ilerlemekteydi ki Perseus beliriverdi uçan atıyla havada. Onu gören ejderha bir yerine iki kurban bulmanın sevinciyle büsbütün heveslenmişti. Belki de ama kursağında kalıverdi iştahı. Kendisi kurban olup gitti kahramanımızın amansız vuruşları altında. Perseus görür görmez aşık olmuştu Andromeda'ya. Kızı ana babasından istedi, onlar da hemen kabul ettiler Perseus'u damatlığa. Kızlarını ölümden kurtaran bir yiğitten iyisini bulacak değillerdi ya. Ama düğün günü kana bulandı. Kefeus'un kardeşi Fineus'un gözü vardı kendi öz yeğeninde. Gözü dönmüş amca adamlarıyla dalmıştı şöleni yapıldığı salona ve savaş alanına çevirmişti orayı. Perseus sayı çokluğu karşısında yitirecekti belki de kavgayı ki Medusa'nın kesik kafası geldi aklına. Onu çıkarıp çantasından gösterince saldırganlar taş kesilip kaldı hepsi de. Uzatmayalım. Perseus yanında güzel karısı Andromeda, çantasında Medusa'nın korkunç başı dönüp gelir Seriphos'a ve hem kral Polydectes hem de adasını taşa dönüştürür canavarın başıyla. Sonra anası ve karısını da alıp ata yurdu Argos'a gelir. Torununun geldiğini gören Akrisios korkarak kaçar onun eliyle ölmemek için. Ama yazgı baştan çizilmiştir bir kez. Perseus Larissa'da düzenlenen bir yarışa katılır, büyük babası da izleyiciler arasındadır. Perseus bir disk fırlatır havaya, disk rüzgarın yönlendirmesiyle gidip tam alnına vurur Akrisios'un. Büyük baba o anda veda eder yaşama torununun elinden çıkan diskle. İstemeden işlediği bu cinayetten dolayı çok üzülür Perseus ve artık Argos'ta kalamayarak gider Mikene şehrini kurar. Büyük atalarının yurdu Argos ve Mısır'da kurucusu olduğu Mikene'de Seriphos adında büyük bir saygı görmekteydi Perseus. Bütün Yunan kahramanlarının en ünlüsü ve en güçlüsü Herakles de Perseus soyundan gelmedir. Herakles, yalnızca Yunan mitolojisinin değil, ölümlü olarak doğan bütün efsane kahramanlarının en güçlüsüdür Herakles. Gücünün sınırı yoktur. Ne Sümer'in Gılgamış ve Enkidus'u, ne İran'ın Zaloğlu Rüstem'i, ne İsrail'in Samson'u, ne Germenlerin Siegfried'i ve ne de Yunanların yine kendi kahramanlarından Perseus'u, Teseus'u, Akilleus'u boy ölçüşebilirler onunla güç bakımından. O tanrılara bile kafa tutar gereğinde ve de tanrılar çekinirler zaten bu gücü sınırsız yiğitten. Üstelik art niyetsizdir de kahramanımız bu sonsuz gücüne rağmen. Örneğin Teseus'un yaptığı gibi kendisine onca yardım eden bir kadını, Ariadne, ıssız bir adada tek başına bırakıp kaçmak türünden vefasızlık ve karakter zaafı göstermez. Sırf kendi şan kazansın ve değeri anlaşılsın diye Akilleus'un yaptığı gibi kendi yurttaşlarının kötü duruma düşmelerini de istememiştir. O kendisine verilen görevleri yerine getirir ve sözlerini tutmayanları cezalandırır. Dostlarına da bağlıdır ve yardımseverdir yiğidimiz. Dostu Ferai kralı Admetos'un karısı Alkestis'i Thanatos'un yani ölümün elinden zorla koparıp alır. Bunu yapmak için de Hades'e inmeyi göze almıştır. Görev duygusu ve sorumluluğuyla davranır Herakles. Gücü sınırsızdır ama kişisel çıkarı ya da kendisine bir övünme payı çıkarmak için kullanmaz bunu. İstemeden zaman zaman kötü işler de yaptıysa kendi çocuklarını öldürmek gibi asıl suçlusu o değildir bu gibi eylemlerin. Tanrıça Hera'nın onun ardını bırakmayan amansız kini ve de yazgının oyunudur. Zaten başardığı görevler de canavarları öldürmek, zalim yöneticilerin hakkından gelmek gibi insanların yararına olan işlerdir. O bu görevlerini yaparken işin önünü ardını düşünmez. Görev görevdir onun için. İnceliklerle de uğraşmaz. Bu yüzden onu zekası kıt olarak nitelerler çoğu zaman. Ama gerçekten de zekası kıt mıydı acaba Herakles'in? Herakles kendisine yüklenen 12 görevin çoğunda canavarlar, ejderler, insan yiyen atlar, yırtıcı kuşlar ve devlerle boğuşmuştur. Bu işleri başarmak için kafa gücünden çok beden gücüne gereksinme duyuluyordu. Ve bu da fazlasıyla vardı Herakles'te. Bu canavarlar zeki değil güçlüydüler ama Herakles hepsinden güçlüydü onların. Bu yüzden kol gücüyle alt etti hepsini.